Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 62.
Ah bizim Konstantin Dimitriç, öyle yaman bir oğlandı ki. Geçmişten söz ediyorum elbet, çünkü şimdi yok o. Üniversiteyi bitirdiğinde bilimden hoşlanır, insanlıkla ilgilenirdi. Ama şimdi yeteneklerinin bir bölümüyle kendi kendini aldatıyor, kalanıyla da bu aldanışını haklı çıkarmaya çalışıyor. Sizden daha inatçı bir evlilik düşmanı görmedim hiç, dedi Sergey Ivanoviç. Hayır, ben evlilik düşmanı değilim. İş bölümünden yanayım. Hiçbir şey yapacak yetenekli olmayan erkekler çocuk yapmalıdırlar. Ötekilerse bilimsel gelişmeye, insanlığın mutluluğuna katkıda bulunmak zorundadırlar. Ben böyle düşünüyorum. Pek çok insan bu iki işi birlikte yürüttüğünü savunur ama ben bunlardan değilim. Aşık olduğunuzu öğrenirsem öyle sevinirim ki, dedi Levin. Rica ederim, beni düğününüze çağırın. Ama ben zaten aşığım. Evet, kertenkelelere. Ağabeyine döndü. Biliyor musun Mihail Semyonovic? Beslenme üzerine bir kitap yazıyor ve... Haydi canım, lafı gevelemeyin. Yazdığım şeyin önemi yok pek. Ama kertenkeleleri sevdiğim bir gerçek. Bu sizin bir kadını sevmenizi engellemez. Hayır, ama bir kadın onları sevmemi engelleyecektir. Neden? Görürsünüz. Bakın şimdi, siz tarımı, avı seviyorsunuz. Ama yakında görürsünüz. Bugün arşipi gördüm, dedi Çirikov. Bana Prodnoya'da iki ayı ve pek çok gemik olduğunu söyledi. Onları bensiz ağlarsınız artık. Görüyorsun işte, dedi Sergey Ivanoviç. Bundan sonra ayı avına veda et. Karın artık ava gitmene izin vermez. Levin gülümsedi. Karısının gitmesine izin vermeyeceği düşüncesi ona öylesine hoş gelmişti ki, ayı avının verdiği zevkten sonsuza dek vazgeçmeye hazırdı. Bu iki ayı siz olmadan ağlamamız çok yazık yine de, dedi Çirikov. Son kez Kapilova'yı anımsıyor musunuz? Ne güzel bir av olacaktı. Levin onu düş kırıklığına uğratmak istemiyordu. Bu yüzden Kitty'siz hiçbir şeyin güzel olamayacağını söyleyemezdi. Bu nedenle sustu. Bekarlık yaşımına böyle veda etme geleneği anlamsız değildir, dedi Sergey Ivanoviç. İnsan ne kadar mutlu olsa da özgürlüğü arar yine de. Gogol'ün nişanlısı gibi pencereden kaçma isteği duyduğunuzu itiraf edin. Katavasov kahkahalarla gülerek, elbette ama itiraf etmez, dedi. Haydi pencere açık, Tver'e gidelim mi? Orada bir ayı var, onu yakalayabiliriz. Haydi, saat 5'te bir tren var. Buradakiler de ne isterlerse yapsınlar, dedi Çirikov gülerek. Levin neşeyle, size yemin ederim ki özgürlüğümü yitirdim diye en küçük bir üzüntü duymuyorum, dedi. Evet, şu anda içiniz öyle karışık ki orada bir şey bulamazsınız, dedi Katavasov. Ama yüreğinizin yatışmasını bekleyin, o zaman bulursunuz. Hayır, özgürlüğümü yitirdiğime üzülseydim, mutluluğumun, onların yanında aşkımın demek istememişti. Yanında onu da bulurdum. Oysa tam tersine, özgürlüğümü yitirdiğimi düşününce büyük bir sevinç duyuyorum. İşler kötü, işte umutsuz bir hasta, dedi Katavasov. Neyse, onun iyileşmesine içelim. Ya da en azından düşlerinin %1'inin gerçekleşmesini dileyelim. Bu kadarı bile dünyada eşsiz bir mutluluk olacaktır. Yemekten hemen sonra konukları tören için giyinmeye zamanları kalsın diye çekildiler. Levin yalnız kalınca arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmayı aklından geçirip sözüne ettikleri özgürlüğünü yitirdiği için üzülüp üzülmediğini düşündü. Bu düşünce onu güldürdü. Özgürlük mü? Ne olacak özgürlük? Benim için mutluluk Kitty'yi sevmek. Özgür olmadan onun düşünceleri ve istekleriyle yaşamaktır. Budur mutluluk. Ama birden içinden gelen bir ses, ama onun düşüncelerini, isteklerini, duygularını anlıyor muyum, diye fısıldadı. Yüzündeki gülümseme silindi ve düşüncelere daldı. Ansızın garip bir duygu kapladı benliğini. Korku ve kuşku, hep kuşku. Ya beni sevmiyorsa? Ya benimle yalnızca evlenmiş olmak için evleniyorsa? Ya farkında olmadan böyle davranıyorsa, diye soruyordu kendine. Yaptığı yanlışı sonradan anlayabilir. Evlendikten sonra beni sevmediğini ve sevemeyeceğini anlayabilir. Kitty ile ilgili çok kötü ve tuhaf düşünceler aklını karıştırmaya başladı. Bir yıl önce olduğu gibi Vronsky'ye karşı büyük bir kıskançlık duyuyor, onları birlikte gördüğü geceyi dünmüş gibi anımsıyordu. Kendisine her şeyi itiraf etmediğinden kuşku duyuyordu Kitty'nin. Birden yerinden kalktı. Hayır, elim kolum bağlı kalamam, dedi umutsuzca. Gidip onunla son bir kez daha konuşacağım. Henüz özgürüz biz. Her şeyi şu anda kestirip atmak daha iyi olmaz mı? Tüm yaşamı mahvetmekten, utanç duymaktan, aldatmaktan daha iyidir her şey. İçinde umutsuzluk, tüm insanlara ve kendine hınç duyarak otelden çıktı ve Kitty'nin evine koştu. onu arka odalardan birinde buldu. Kitty bir sandığın üstüne oturmuş, iskemlelerin arkalarına ve parkeye yayılmış birçok açık renk giysiden bazılarını seçerek oda hizmetçisine buyruklar veriyordu. Lenny'i görünce sevinçten uçarak "Ah!" diye bağırdı. "Sensin, sizsiniz." O güne dek ona kimi zaman sen, kimi zaman siz diyordu. "Sizi görmeyi beklemiyordum. Görüyorsunuz, genç kızlık giysilerimi ayırıyorum." Lenin oda hizmetçisine sıkkın sıkkın bakarak "Çok iyi." dedi. "Git dünya şah, seni çağırırım." dedi Kitty. Oda hizmetçisi çıkar çıkmaz ona kesin olarak "Sen" diyerek "Neyin var?" diye sordu. Lenin'in altüst olmuş yüzünü görünce korkuya kapılmıştı. "Kitty, acı çekiyorum. Tek başıma katlanamam." dedi umutsuz bir sesle. Önünde durup yalvaran bakışlarla baktı Kitty'ye. Genç kızın seven ve içten yüzünde korkularının boşuna olduğunu çok iyi görüyordu ama yine de ondan duyması gerekiyordu bunu. "Sana henüz çok geç olmadığını, işlerin yoluna konabileceğini söylemeye geldim." "Ne? Anlamadım. Neyin var?" "Kendi kendime dediğim, binlerce kez düşündüğüm şey. Sana layık değilim ben. Benimle evlenmeye razı olmamalıydın. İyice düşün. Beni sevemezsin sen." "Hayır, en iyisi bunu itiraf etmen," dedi ona bakarak. "Mutsuz olacağım ama önemi yok. Herkes istediğini söylesin. Mutsuz olmaktan daha iyidir bunlar. Şimdi tam zamanı." "Anlamıyorum," dedi Kitty dehşet içinde. "Ne demek bu? Ne var? Sözümü geri almak mı istiyorsun? Koparmak mı?" "Evet, eğer beni sevmiyorsan." "Delisin sen," diye bağırdı Kitty öfkeden kıpkırmızı kesilerek. Ama Levi'nin üzgün yüzünü görünce öfkesi geçti. İskemleye asılı giysileri iterek iyice yakınına oturdu. "Ne düşünüyorsun? Bana hepsini anlat." "Beni sevemeyeceğini düşünüyorum. Ne diye sevesin ki?" "Tanrım, ne yapayım bilmem ki," dedi hıçkırarak ağlamaya başladı. "Ah, ne yaptım ben?" diye bağırdı Levin. Kitty'nin dizlerine kapanarak ellerini öpücüklere boğdu. 5 dakika sonra odaya girdiği zaman prenses onları barışmış buldu. Kitty, Levin'e kendisini sevdiğini söylemiş ve nedenini açıklamıştı. Onu sevdiğini söylemişti çünkü onu çok iyi anladığını, onun nelerden hoşlandığını ve onun sevdiği her şeyin iyi ve güzel olduğunu açıklamıştı. Bu yüzden prenses içeri girdiğinde Kitty sandığın üstüne oturmuş giysileri ayırırken geleceklerini tartışıyorlardı. Kitty, Levin'in kendisine evlenme önerisinde bulunduğu gün giymiş olduğu kahverengi giysiyi Dünya Şah'a vermek istiyor. Levin ise bu giysinin kimseye verilmemesini söylüyor ve Dünya Şah'ın mavi giysiyi alması için üsteliyordu. Ama kendisi de esmer olduğundan mavi ona yakışmaz. Bunu neden anlamıyorsun? Bunu ben de düşünmüştüm. Levin'in neden geldiğini öğrenen prenses gülerek onu azarladı ve giyinmesi için gönderdi. Zaten Charles Kitty'nin saçını yapmaya gelecekti az sonra. Sensiz de yeterince heyecanlıydı zaten. Yemek yemiyordu. Bu yüzden çirkinleşti. Sen de gelip saçmalıklarınla onu serseme çeviriyorsun. Haydi canım, çek arabanı. Levin utanıp sıkılarak ama yatışmış olarak otele döndü. Ağabeyi Darya Aleksandrovna ve Stepan Arkadyevich giyinmişler. İkonla kutsamak için onu bekliyorlardı. Yitirecek zamanları yoktu. Darya Aleksandrovna daha evine gidip saçları kıvrılıp pudralanmış olan oğlunu alıp gelecekti. Çocuk damatla ikonu taşıyacaktı. Daha sonra başka bir arabaya binip tanıkları getirmek, Sergey'i alması için başka bir araba yollamak gerekiyordu. Genellikle bir düğün gününde düşünülüp yapılması gereken birçok karışık iş vardı. Tartışılmaz tek şey zaman yitirilmemesiydi. Çünkü saat 6:30 olmuştu. İkonla kutsama töreni ciddilikten uzaktı. Stepan Arkadyevich karısının yanında gülünç ve görkemli bir tavır takındı. İkonu kaldırıp Levin'e eğilmesini söyledi. Tatlı ve alaylı bir gülümsemeyle onu kutsadı. Sonra 3 kez öptü. Darya Aleksandrovna da aynı şeyleri yaptı. Gitmek için acele ediyordu. Bu yüzden arabaların düzenleme işini karmakarışık etti. "O halde şöyle yaparız. Sen bizim arabayla onu almaya gidersin. Sergey Ivanoviç de önden gidip kendi arabasını hemen bize yollama iyiliğinde bulunun. Nasıl isterseniz. Biz ikimiz birlikte geliriz. Eşyaların yollandı mı?" diye sordu Stepan Arkadyeviç. "Evet," dedi Levin. Giyinmesine yardım etmesi için Kuzma'ya seslendi. Düğün töreni için pırıl pırıl aydınlatılmış kiliseyi çoğunluğu kadın olan bir kalabalık dolduruyordu. İçeri giremeyenler camlardan içeri bir göz atabilmek için birbirleriyle kavga ederek pencerelere yığılıyorlardı. Sokakta daha şimdiden 20'den fazla araba ard arda dizilmişti. Şık üniformalı bir zabıta amiri soğuğa aldırmadan giriş kapısının yanında duruyordu. Durmadan arabalar geliyor, bazılarından giysilerinin uzun eteklerini toplamış tüylü şapkalı kadınlar, bazılarından da bereli ya da yüksek şapkalı erkekler iniyordu. Erkekler kiliseden içeri girerlerken berelerini ya da yüksek şapkalarını çıkarıyorlardı. Kutsal kişilerin resimleri önündeki tüm mumlar ve iki avize yanıyordu. İkon bölmesinin kırmızı zemini üzerindeki altın yaldızlar, ikonların yaldızlı işlemeleri, avizelerin ve şamdanların gümüşü, yerdeki mozaikler, küçük halılar, koro yerinin üstünden sarkan sancaklar, mihrabın basamakları, kararmış eski din kitapları, her şey ışık içindeydi. Kilisenin sağında oturan kalabalıkta fraklar, beyaz kravatlar, üniformalar, ipek tuvaletler, çiçekler, nişanlar, uzun eldivenli çıplak kollar arasında yüksek kubbede garip bir biçimde çınlayan canlı konuşmalar yapılıyordu. Kapının gıcırdayarak her açılışında konuşmalar yavaşlıyor, başlar geriye dönüyor, gelin ve damadın geldiği sanılıyordu. Kapı şimdiye dek en azından 10 kez açılmıştı. Ama içeri girenler ya sağdaki kalabalığa katılacak olan geç kalmış çağrılılar ya da soldaki izleyicilere katılmak isteyen kapıdaki zabıta memurunu kandırmayı ya da gönlünü hoş etmeyi başarmış bir meraklı grubu oluyordu. Çağrılılar ve meraklılar beklemekten usanmışlardı artık. Önceleri gelinle damadın gecikmesine önem vermemişlerdi. Sonra bir şey olup olmadığını merak ederek daha sık kapıya bakmaya başladılar. Sonunda beklemekten iyice canları sıkıldı. Akrabalar ve konuklar gelinle damat umurlarında değilmiş gibi davranmaya çalışarak kendi aralarında konuşmaya daldılar. Çömez çok değerli zamanını harcamakta olduğunu anımsatmak istercesine öksürüyor, camları titretiyordu. Koroda sıkılan şarkıcılar seslerini deniyor ya da burunlarını siliyorlardı. Papaz gelinle damadın gelip gelmediğini sordurmak için sık sık ya ayin gözcüsünü ya da bir çömezini yolluyordu. Sonunda bir kadın saatine bakarak "Çok tuhaf!" diye bağırdı. Endişelenen bütün çağrılılar da şaşkınlıklarını ve hoşnutsuzluklarını yüksek sesle belirtmeye başladılar. Tanıklardan biri neler olduğunu öğrenmeye gitti. Bu sırada Kitty, beyaz giysisi, uzun duva ve portakal çiçeğinden tacıyla çoktan beri hazırdı. Ablası ve vaftiz annesi Bayan Lvov'la salonda bekliyor, pencereden damadın kiliseye geldiğini bildirecek olan tanığın gelip gelmediğine bakıyordu. Öte yandan Levin pantolonunu giymiş ama yeleksiz ve ceketsiz bir durumda, oteldeki odasında aşağı yukarı gidip geliyor, her dakika kapıyı açıp koridora bakıyordu. Ama beklediği kişinin gelmediğini görünce umutsuzca geri dönüyordu. O zaman sakin sakin sigarasını içmekte olan Stepan Arkadyevich'e dönerek, "Benden daha aptalca duruma düşmüş biri görülmüş müdür acaba hiç?" diyordu. Stepan Arkadyevich gülümseyerek, "Evet, çok doğru," diye onaylıyordu. "Ama sakin ol, birazdan getirirler." "Olmaz, olmaz," diyordu Levin öfkesini tutarak. "Şu önü açık yelekler ne saçma şeyler. Ama elden ne gelir ki?" diyordu. Gömleğinin buruşuk önüne baktı. "Ya eşyalar yollandıysa?" diye bağırdı umutsuzca. "Benimkini alırsın." "Bunu en baştan yapmalıydım." Ne gülünç, beklesene her şey yoluna girer. Levin giyinmesine yardım etmesi için Kuzma'yı çağırdığında yaşlı uşağı ona fırağını, yeleğini, gerekli her şeyini getirmişti. "Ya gömlek?" diye bağırmıştı Levin. "Üzerinizde ya," demişti Kuzma sakin sakin gülümseyerek. Kuzma bir kıyıya temiz bir gömlek koymayı unutmuştu. Aldığı buyruk gereğince bütün eşyaları Scherbatskilere taşıtmıştı. Yeni evliler oradan gideceklerdi akşama. Bir tek fırağı bırakmıştı. Levin'in sabah giydiği gömlek buruşmuştu. Bu yüzden önü açık gerekle giyilmesi olanaksızdı. Scherbatskilere birini yollamak olanaksızdı. Evleri çok uzaktaydı. Öte yandan pazar günü tüm dükkanlar kapalı olduğundan bir gömlek satın almak da olanaksızdı. Stepan Arkadyevich'in evinden bir gömlek getirtildi ama o da çok dar ve kısa geldi. Sonunda Scherbatskilere yollayıp tüm eşyaları açtırmaktan başka çare kalmamıştı. Damat kilisede beklenirken kendisi kafesteki bir hayvan gibi her an kapıya bakıp Kitty'nin sözlerini düşünerek odasında aşağı yukarı dolaşıp duruyordu. Kitty ne düşünürdü acaba? Sonunda suçlu Kuzma soluk soluğa koşarak gömlek getirdi. "Tam zamanında yetiştim," dedi. "Eşyalar gara taşınıyordu. 3 dakika sonra Levin daha fazla sinirlenmemek için saatine bakmadan koridorda koşuyordu. Onu izleyen Stepan Arkadyevich gülümseyerek "Bununla hiçbir şeyi değiştiremezsin," diyordu. "Sana söylemiştim, her şey yoluna girecek." "İşte geliyorlar. Damat hangisi? Genç olanı mı? Ah canım, gelin ölü gibi," diye konuşuluyordu. Nişanlısını kapının yanında bekleyen Levin onunla birlikte kiliseye girdi. Stepan Arkadyevich karısına gecikmelerinin nedenini anlattı. Çağrılılar gülümseyerek aralarında fısıldaşmaya başladılar. Levin hiçbir şey fark etmiyor, kimseyi görmüyor, bakışlarını nişanlısından ayıramıyordu. Çoğu onu her zamanki kadar güzel bulmadı.
Ayrım sonu.